Sayfa 85. Ayrım 13. O sabah Moskova'da uyananlar gözlerini bir mucizeye açtılar. Geceki ayazın etkisiyle donan ağaçlar, güneşin tembel ışıkları altında parıldayan kristal devli bibolara dönüşmüştü. Ama Türkiye'li komünistlerin bu güzelliğin ayırdına varacak halleri yoktu. 29 Ocak 1986'yı Kurkina'da geçirdikleri en kötü günlerden biri olarak anımsayacaklardı. Bir gün önceki coşkunun yerinde şimdi korku yüklü karamsar bir bekleyiş vardı. O sabah kimsenin canı ders yapmak istemiyordu. Ama bunu dile getirmek yine kolektifin en kalender kişisi Şerif'e kaldı. Arkadaşlarının önerisini iletmek üzere Hikmet'e yollandı. Hikmet erkenden kalkmış, banyoda tıraşını oluyordu. Şerif'in bugün ders yapmayalım önerisini o da olumlu karşıladı. Her sabah yaptığı gibi önce alt kattaki ütü masasına inip pantolonunu, gömleğini ütüledi, sonra giyindi. Odaları dolaşarak raporları topladı. Arkadaşları yemekhanenin yolunu tutarken orada o dershaneye indi. Leonid'i kantinde otururken buldu. Yüzü solgundu Rus öğretmenin. Sanki bir gecede birkaç yıl birden yaşlanmış gibiydi. Raporları uzatırken ders yapmam önerisini dile getirdi. Önerinin Şerif'e ait olduğunu da hemen ekledi. Leonid her zamanki gibi saygıyla dinledi. Ama sonra bu çok yanlış olur dedi. Kaygı yüklü bir sesle. Öteki grupların hatta size ders vermeye gelen hocaların durumu bilmemesi gerekiyor. Mutlaka ders yapmalıyız. Ama ilk iki ders benim. Sohbet ederiz. Görevini eksiksiz yerine getirmek isteyen bir yöneticinin ivecenliğiyle yemekhaneye yöneldim. Hikmet. Sabah mahburluğundan sıyrılmaya çalışan sitedeki öğrencilerin neşesi henüz yerine gelmemişti. Yemekhanedeki masaların çoğu boştu. Bu, öğrencilerin yarısından çoğunun henüz uyanmadığı ya da yeni kalktığı için bugün kahvaltı yapma şansını yitirdiği anlamına geliyordu. Yemek kuyruğunda isteksizce bekleyenlerin ardına eklendi Hikmet. Önünde iki kız, üç erkekten oluşan beş kişilik Brezilyalı bir grup vardı. Dün geceki partinin mahmurluğunu üzerlerinden atamamış olsalar gerek. Tembel tembel esneyerek önlerindeki tezgahta sergilenen peynir tabaklarını, reçel kutularını, İri yumurtaları süzüyorlardı. Bir ara kıvırcık saçları, kaslı bedeni ve yüzünden eksik olmayan çapkın gülümseyişiyle Brezilya kolektifinin en gösterişli delikanlısı olan Pepe ile göz göze geldi Hikmet. Dobre utra dedi Pepe. Dobre utre diye karşılıklı verdi Hikmet ama şimdi bu Mehmet'i sorar diye kaygıya kapılmaktan da kendini alamadı. Yanılmamıştı. Pepe bir adım yaklaştı, eliyle az ilerideki uzun masada yemek yiyen Türkleri göstererek ''Tavariş Mehmet'' dedi. Soğuktan rengi atmış dudaklarına yapay bir gülümseme yerleştirmeye çalıştı Hikmet. Eliyle işaretler yaparak Mehmet'in ülkeye döndüğünü anlattı. Bu işte başarılı olduğunu Pepe'nin şaşkın bakışlarından anladı. ''Niçin?'' diye sordu Pepe. Bu defa yarım yamalak bildiği Rusça yerine daha yetkin olduğu İngilizceyi kullanmıştı. Soruyu anlamıştı Hikmet ama İngilizceyi meramını anlatacak kadar kıvıramadığından ellerini yana açıp boynunu bükerek Pepe'nin istediği anlama çekebileceği bir hareket yaptı. Pepe bir süre düşünceli gözlerle Hikmet'i süzdükten sonra durumu kabullendiğini belirten bir baş hareketiyle önüne döndü. Dalgın bir tavırla aldığı tepsiye ekmek, peynir, reçel, salam koyarak ilerledi. Hikmet de Pepe'yi izledi. Büyük çay bardaklarından birini öğrencilere kırıtarak bakan irin ayağı uzatarak ''Çay pajalusta'' dedi. Kız çayı koyarken Hikmet kaşar peyniri ve kırmızı biber turşusundan oluşan o çok sevdiği sandviçten iki tane aldı tepsisine. Yanına biraz da zeytin koydu. Yeterliydi. Irina'nın en az bu güneşli kış sabaha kadar güzel bir gülümsemeyle uzattığı çay bardağını dağılıp tepsisini Pepe'nin peşinden tezgahın üzerinde sürükledi. Kasaya ilerlerken Pepe yeniden Hikmet'e döndü. Mehmet bana Nazım Hikmet'in fotoğrafını verecekti. Dün sergilediğiniz fotoğraflardan birini sizden alabilir miyim diye sordu İngilizce olarak. Nazım fotoğraf laflarından Pepe'nin ne istediğini çıkardı Hikmet. Tabii tabii dedi. Sonra biraz düşünüp İngilizce sözcükleri buldu. Yes, of course, of course. Thanks diyerek minnettarlığını bildirdi Pepe. Sonra da önüne döndü. Bir daha da Hikmet'e laf atmadı. Kasa kuyruğunda beklerken yemek yiyen arkadaşlarına baktı Hikmet. Mehmet dışında herkes oradaydı. Kerem bile kalkıp gelmişti. Hiçbir şey konuşmadan kahvaltılarını bitirmeye çalışıyorlardı. Ama bu sessizlik sanki onları birbirinden biraz daha yakınlaştırmış gibiydi. Ya da felaketler insanları birleştirir diye düşünen Hikmet'e öyle geldi. Bir elin omzuna dokunduğunu hissettiğinde kasaya ulaşmasına 3 kişi kalmıştı. Döndü, Asaf'ın mahkeme duvarını andıran suratıyla karşılaştı. Sen miydin yoldaş? Günaydın dedi Hikmet gülümseyerek. Günaydın dedi Asaf. Elindeki kahve fincanını Hikmet'in tepsisine koyarken. Yemek almamışsın. Şu sıra yemek düşünecek halim yok dedi Asaf. Yeni gelişmeler olduğunu sezinlemişti Hikmet. Ama Asaf bu sabah o kadar aksiydi ki cesaret edip soramıyordu. Kasaya bir kişi daha yaklaştılar. İstersen sen otur yoldaş dedi Hikmet saygılı bir tavırla. Ben kahveni getiririm. Bir sert bakışla süzdü arkadaşını Asaf. Masaya seninle birlikte gitmeyi tercih ederim dedi. Nasıl istersen demek üzereydi ki Hikmet kasadaki şişman kadın 1 ruble 15 kapik diyerek uyardı. Hikmet parayı ödeyip yoldaşların yanına yürürken sordu. Bir şey mi oldu Asaf yoldaş? Çok gerginsin. Yoldaşı onu hiç önemsemiyormuş gibiydi. Oturunca söylerim diyerek geçiştirdi. Bakışları Türklerin masasına yaklaşan yemekhanedeki aşçılardan Alexei'deydi. Bu herif de nereden çıkmıştı şimdi? Yaşlı adam masaya yaklaştı. Tepsideki kızartılmış sosis tabağıyla bir bardak portakal suyunu Kerem'in önüne koydu. Kerem'in tedirgin olmuş gibi bir hali vardı. Alexei bir şeyler söyledi ama Kerem anlamamıştı. Başını salladı. Asaf adımlarını hızlandırarak Alexei'ye yaklaştı. Yardımcı olabilir miyim diye sordu. Asaf'ın Rusça konuştuğunu gören Alexei çekinir gibi oldu. Siz Türk müsünüz? Evet dedi Asaf. Sonra başıyla sosislerle portakal suyunu göstererek bunlar ne için? Alexei gözlerini Kerem'e dikerek bir oğlum var dedi. Alyosha. Onun yaşında. Şimdi Afganistan'da savaşıyor. Onu hasta görünce oğlum aklıma geldi. Bu yüzden getirdim yiyecekleri. Asaf'ın gergin yüzü yumuşadı, duygulanmıştı. Adama teşekkür etti. Sonra Alexei'nin söylediklerini yoldaşlarına çevirerek ekledi. İşte gerçek bir Sovyet vatandaşı. İçten, duygulu, cömert. Sosyalizm böyle insanlar yetiştiriyor işte. Masadakiler Asaf'ın söylevinden değil ama yaşlı adamın davranışından etkilenmişlerdi. Biz de ona bir hediye verelim diye tutturdu Beşir. Durmuş daha da ileri gitti. Öğle vakti parti bayrağıyla bir rozet getirelim dedi. Ona teşekkür etmeyecek misin dedi Can. Burnunu çekip duran yoldaşına bakarak Kerem zoraki ayağa kalktı. Adamın elini sıktı. Spasiba. Alexei mutlu olmuştu. Ağzındaki çürük dişleri göstererek bir çocuk gibi gülümsedi. Asaf onu masaya davet etti ama yaşlı adam öğlen yemeğini hazırlamam gerek diyerek mutfağın yolunu tuttu. Asaf da masaya Hikmet'in yanına çöktü. Şerif'in canı sıkılmış gibiydi. Asaf'ı şöyle bir süzdükten sonra Hikmet'e döndü. Ne oldu? Ne oldu? Leonid'le konuştun mu diye sordu. Konuştum. Derslere katılmamızın dikkat çekeceğini söylüyor. Konuşmayı dinleyen Asaf telaşlandı. Aman yoldaşlar, derslere katılmamak da nereden çıktı? Bilmem, benim haberim yok dedi Durmuş. Erken kalksaydın haberin olurdu diye tersledi Şerif. Yoldaşlar kendilerini hissetmiyorlar. Bugün derslere girmesek diye düşündük. Sakın ha diye korkuyla söylendi Asaf. Herkesin dikkatini çeker, gece ne konuştuk? Bu olayı kimse bilmemeli. Bence de derslere girmeliyiz diyerek Asaf'ı destekledi Durmuş. Leonid doğru söylüyor dedi Cemil Şerif'e dönerek. Tamam, mesele yok o zaman dedi Şerif. Alınmış gibiydi. Siz istediniz diye derslere girmeyelim dedik. Ama ben kendimi iyi hissetmiyorum dedi Kerem. Hastalık üsteledi galiba. Senin yataktan çıkman bile hata dedi Şerif. Git de bir an önce yat. Gideceğim. Sabah bir arada görünelim istedim. O zaman Kerem dışında herkes derse giriyor diye işi garantiledi Asaf. Kimse ona bir şey söylemedi. Herkes yemeğiyle meşguldü. Durmuş'un gözü Kerem'in önünde el sürmeden baktığı sosislerdeydi. Dayanamayıp sordu. Yoldaş, yemiyorsan sosisleri alabilir miyim? Kerem sosis tabağını Durmuş'un önüne itti. Ye yoldaş ye, dedi Nejat gülümseyerek. Senin hepimizden çok enerjiye ihtiyacın var. Ne diyorsun sen be, diye çıkıştı Durmuş. Kahvesinden bir yudum alan Asaf, anlamsız bir tartışmanın başlayacağını anlayarak lafa karıştı. Yoldaşlar, dedi. Dün gece yarısı parti merkezinden aradılar. Bir haftadan önce buraya kimseyi gönderemiyorlar. Neden? Diye sordu Şerif, ağzındaki lokmayı bitirmeden. Bu yüzden sesi biraz boğuk çıktı. Çok sıkışıklarmış. Biliyorsunuz konferans hazırlıkları sürüyor. Birini gönderene kadar parti adına soruşturmayı benim yürütmemi istiyorlar. Bunu tahmin etmiştim diye homurdandı Şerif. Belki daha iyi olur dedi Hikmet, iyimser bir ifadeyle. Ne de olsa Asaf yoldaş bizleri tanıyor. Üstelik Rusçası da var. Tek başıma bu işin altından kalkamam dedi Asaf. Alçak gönüllülüğü elden bırakmayarak. Bana yardım etmelisiniz. Elbette yardım ederiz dedi Durmuş. Kararlı bir tavırla çatallarını sosislerin en irisine batırarak. Bu cinayetin sorumlusunu yakalamak bize düşer. Biraz yavaş dedi Can. Duyacaklar. Neyi duyacaklar? Sanki herkes Türkçe biliyor da diyerek ters ters baktı Durmuş. Sonra sosisini ağzına atıp aceleyle çiğnemeye başladı. Asaf bir sigara yakarak derin bir nefes çektikten sonra dün gece yazdığınız raporlardan birer tane de ben istiyorum, dedi. Masada buz gibi bir rüzgar esti. Yüzlerde hoşnutsuz bakışlar belirdi. Yeniden mi yazacağız, diye sıkıntıyla söylendi Turgut. Keşke dün akşam söyleseydin yoldaş, diyerek arkadaşlarını destekledi Can. Dün akşam bana bu görev verilmemişti ki. Hikmet araya girdi. Dert etmeyin yoldaşlar. Leonid raporları Rusça'ya çevirecek. Türkçe olanları işine yaramaz. Onları Asaf yoldaşa veririz. Sovyet polisi sorguya ne zaman başlayacak? Can da soran. Bilmem dedi Asaf. Henüz onlarla konuşmadım. Sovyet polisinin sorguya başlayacak olması masadakilerin canını sıkmıştı yine. Yemek boyunca bir daha kimse konuşmadı. Şerif afiyet olsun diyerek masadan kalkarken Kerem de doğruldu. Dershaneye kadar birlikte yürüyelim. Cemil'in gözleri onların üzerindeydi. Bunu fark eden Kerem, alçak herif diye mırıldandı. Masadan uzaklaşırken. Neden öyle söyledin diye sordu Şerif. Şaşırmış gibi bir tavırla. Alçak olduğu için dedi Kerem. Elindeki tepsiyi mutfağın önündeki bulaşıkların konduğu masaya bırakarak. Şerif durdu, tepsisini elinde tutuyordu. Bak Kerem dedi. Benim yanımda yoldaşlarıma küfredemezsin. Ama sen onu tanımıyorsun. Seni de tanımıyorum. Ne olursa olsun, kimseye küfretmeye hakkın yok. Peki dedi Kerem, uysal bir tavırla başını öne eğerek. Bir daha küfretmem. Şerif sakinlemişti. Elindeki tepsiyi Kerem'inkinin üzerine bıraktı, birlikte kapıya yöneldiler. Cemil kendisi hakkında konuşulanları anlamıştı. Masadan kalktı, Nejat da onu izledi. Yemekhaneden çıktıklarında soğuk hava yüzlerini kavurdu. Paltolarına sımsıkı sarıldılar. Şerif ile Kerem 15 metre kadar önlerinde yürüyorlardı. Kerem hastalığını aldırmadan elini kolunu sallayarak heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Şerif de sessizce dinliyordu onu. Dershanenin önüne kadar böyle yürüdüler. Dershanenin köşesine geldiklerinde Kerem geriye baktı. Cemil ile Necat'ı gördü. Hiçbir şey söylemeden yüzünü buruşturmakla yetindi. "Bizim hakkımızda konuşuyorlar," dedi Necat. "Boş ver," dedi Cemil. "Herif zır deli." Cemil ile Necat yaklaşırken Kerem son birkaç söz söyleyip ayrıldı Şerif'in yanından. "Ne anlatıyor o yine?" diye sordu Cemil. Kapıda onları bekleyen Şerif'e. "Zavallı iyicene paranoyak yok olmuş. Herkesten kuşkulanıyor. Senin hakkında atıp tuttu." "Ne söyledi?" diye sordu Cemil, bozulmuştu. "Sonra anlatırım," diyerek saatine baktı Şerif. "Geç kalıyoruz. Leonide ayıp olacak." İçeri girerken bir ses duydular. "Mehmet, Mehmet." Üçü de aynı anda döndü. 5-6 adım ötede Rosa onlara el sallıyordu. Ama kız onların yüzünü görünce düş kırıklığına uğramış bir ifadeyle yaklaştı. "Özür dilerim," dedi Rusça. Sonra eliyle Cemil'i göstererek onun Mehmet sandığını belirtti. "Anlamıştır Cemil," gülümsedi. Farklısını bulamadıkları için Mehmet, Turgut, Can ve Cemil aynı paltolar almışlardı. Kapıdan çekilerek kıza yol verdiler. Rosa teşekkür ederek içeri girdi. Onlar da kızın kırmızı mantosunun altından bile belli olan kıvrak kalçalarını izleyerek peşi sıra yürüdüler. Kerem ile Mehmet dışında herkes dershanedeydi. Önce bir suskunluk oldu. Leonid dahil kimsenin canı konuşmak istemiyordu. Kolektifin sekreteri olarak bu suskunluğu bozmanın kendisine düştüğünü gören Hikmet, "Pepe, Nazım'ın resmini istiyor," dedi. Mehmet söz vermiş. "O oğlan çok seviyor Nazım'ı. Neruda'dan daha iyi bir ozan olduğunu düşünüyor," diye konuşmaya katıldı Necat. "Daha iyi bir ozan değil, daha proleter bir şair," diye düzeltti Durmuş. "Pepe kim, proleterlik kim be? O aşk şiirlerinin peşinde. Nazım'ın da Neruda'dan daha iyi aşk şiirleri yazdığını söylüyor." Nazım'ın şairliği ve proleterliği üzerine başlayan bu tartışmaya "Cenaze ne olacak?" diyen Can'ın üzüntülü sesi ara verdi. "Herhalde Nazım gibi Moskova'da bırakmayacağız Mehmet'i." Hikmet şaşkınlıkla Leonid'e baktı. Bu konuyu hiç düşünmediği belliydi. "Cesedi Türkiye'ye nasıl sokacaklar?" "Bilmiyorum," dedi Leonid, kederli bir yüzle. "Partiniz bir yolunu bulacaktır herhalde." Sonraki iki ders felsefeydi. Dersin hocası Özbekistanlı Tahir, sınıfa girer girmez iki yoldaşın derste olmadığını fark ederek "Mehmet de mi hastalandı?" diye sordu. Mehmet'in dersleri astığı görülmüş iş değildi. "Mehmet bu sabah ülkeye döndü," dedi Hikmet, renk vermemeye çalışarak. "Ülkeye mi döndü?" diye sordu Özbek öğretmen. "Önemli bir gelişme olmuş da." Önce kuşkulandı Tahir. Çekik gözleriyle sınıftakileri anlamlı anlamlı süzerek neler olup bittiğini anlamaya çalıştı. Ama öğrencilerin renk vermemeleri üzerine her şeyin yolunda olduğu kanısına vararak "Eh ne yapalım, yolu açık olsun," dedi. Ama diyalektiğin yasaları konulu derse başlayıp da Cemil, Turgut gibi felsefeye ilgi duyan öğrencilerin bile onu dinlemek yerine pencereden karlar altındaki kızları izlemeyi, ötekilerin de kederli bir dalgınlık içinde önlerindeki defterlere bir şeyler karaladığını görünce işlerin ters gittiğini sezinler gibi oldu. "Bugün ne oldu size yahu?" diye çıkıştı öğrencilerine. Kolektifini savunma güdüsüyle herkesten önce Hikmet yanıtladı soruyu. "Bir şey yok Tahir yoldaş," dedi. "Akşamki parti toplantısı biraz uzun sürdü de." Eğer öncesi olmasa fazla üstelemeyecekti Tahir. Ama dersine karşı başlarda yoğun olan ilgi gitgide azalmaktaydı. Bu yüzden "gece geç yattık" gibi bir nedenle dersine kayıtsız kalınmasını bağışlayamazdı. "Dersler de parti toplantısı kadar önemlidir," diyerek uzun bir söyleme başladı. Felsefe öğrenmeden iyi bir komünist olmanın olanaksız olduğunu altını çize çize belirttikten sonra kolektiftekileri yeterince çalışmadıkları için bir güzel haşladı. Tahir'in sert sözleri karşısında haksızlığa uğradığını düşünen Nejat'ın gözleri doldu. Gizlemesi gereken bir cinayet olduğunu unutarak neredeyse felsefe hocasıyla sert bir tartışmaya başlayacaktı ki durumu fark eden Şerif arkadaşını dürtükleyerek yanlış yapmasına engel oldu. Kolektiftekiler teneffüste kendi aralarında konuşarak ikinci derse daha aktif olma kararı aldılar. Derse girer girmez söz alan Cemil'in komünist toplumu tarihsel bir zorunluluk olarak görmenin diyalektiğin değişim dışında hiçbir şey mutlak değildir önermesiyle çelişmediğini sormasıyla ortalık karıştı. Tahir derslerinde kullandığı sözcükleri yineleyerek bir çelişkiden söz edilemeyeceğini söyledi. Cemil ikna olmamıştı. Tahir'in damarına basma pahasına üsteledi. Tahir yoldaş, bunları defalarca bize anlattınız. Bunları öğrendik. Benim merak ettiğim diyalektik yöntem ile tarihsel materyalizm arasında bir çelişme olup olmadığı. Çelişme filan yok dedi Tahir. Öğrencisini küçümseyen bakışlarla süzerek, bence sorun şu ki, sen bu konudan hiçbir şey anlamamışsın. Bir daha oku. Sorun, Marksizmin namusu sayılabilecek önemli bir konu olunca kolektifteki kimi yoldaşların da ayranı kabarmakta gecikmedi. Bir süreliğine de olsa gece yaşanılanlar unutuldu, ateşli bir tartışma başladı. Cemil'in kuşkulu yaklaşımını kolektifin çoğunluğu paylaşmıyordu. Fazla konuşmayan Can bile arkadaşına hararetle karşı durarak ''Marx öyle söylemiyor, sen yanlış düşünüyorsun.'' dedi. Ama Cemil'in de geri çekilmeye hiç niyeti yoktu. Üstelik bütün kolektifin ona karşı olması alttan alta egosunu okşuyor, dershanede en çok onun sesi çıkıyordu. ''Siz hala eski yöntemle düşünmeyi sürdürüyorsunuz.'' dedi. ''Düşüncenizi yenilemeden kendinizi değiştiremezsiniz.'' Cemil'i yenmek için fırsat kollayan Durmuş, bu sözlere mal olmuş mağribi gibi atılarak ''Hadi biz yanlış düşünüyoruz. Marx da mı yanlış düşünüyor?'' dedi. ''Marx ile seni aynı kategoride değerlendirmek benim için üzücü. Ama galiba öyle. Marx da yanlış düşünüyor. Yoksa komünizmi bir zorunluluk olarak görmezdi.'' diye yanıtladı onu Cemil. Korkusuzca. Tartışmayı ilgiyle izleyen Şerif'in kafası karışmıştı. Örgüte bağlılık konusunda neredeyse kölece bir uyum sergileyen bu Cemil, kuramsal tartışmalar söz konusu olduğunda nasıl oluyor da bu işi militan bir kuşkuculuğa kadar vardırabiliyordu? Bunu anlayamıyordu. Tartışma hiçbir yere varmadan sürüp giderken, Tahir sınıfın başarılı öğrencilerinden biri olan Cemil'in daha fazla hırpalanmasına razı olmayarak müdahale etmeye gereği duydu. Ama dersin sona erdiğini bildiren zil, ondan önce davranarak tartışmaya son noktayı koymuştu bile.